Ayrım 10.
Bunlar nelerdir? Bu sorunun ilk yanıtını Nihat Behram veriyor. Son ana kadar onuru koruyanlar yaşayacak, söylenecek son söz kahramancı olmalıdır. Onlar söz sayılan eylemlerinin neden ve amaçlarını ölüm cezası tehdidi altında ve cezaevindeki hücrelerinde yazdıkları savunmalarıyla açıklamışlardır. Bu savunmada Türk toplumunun tarihsel gelişimi, biçimsel ölçülerle irdelenmiş ve ülkenin bugünkü sorunları kendilerine göre saptadıkları çözümlerle ortaya konmuştur. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının savunmaları, olayın bizce bugün için değerlendirilmesi gerektiği en önemli belgesini oluşturmaktadır. Onların geride bıraktıkları arasında bir de şu vardır. Yürekli olabilmek ve her şeyi siyasal savunmaya tabi kılmak, miting söylemleri vermek ya da yargıçlara hakaret etmek değildir. Onlar, iddianameye karşı düzenledikleri ayrıntılı savunmayla tarihin kendileri hakkındaki hükmünün dayanağını vermeyi başarmışlardır. Asıl yargılama, 6 Mayıs 1972 şafak vakti halkın vicdanında yeniden başlamış ve devam etmektedir. Avukat Zeki Oruç Erel. Hiç kimse tabii hakiminden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi tabi hakiminden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. Anayasanın 12 Mart döneminde Anayasanın 32. maddesini yukarıya almamızın nedeni, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının davasına nasıl bir merciğin baktığını, davayı gören sıkı yönetim mahkemesinin tabi hakim ilkesine uygun bir merci olup olmadığını, tabi hakim şartının niçin bir anayasal kural olarak düzenlendiğini, bu davada bu kurala neden uyulmadığını, davanın ceza adaletini gerçekleştirmek amacına yönelik bir dava olarak mı görüldüğünü, yoksa bir politikaya hukuki kılıf geçirmek ve hukuku bu politikanın aracı olarak kullanmak için mi yürütüldüğünü kısa da olsa incelemek içindir. Tabii hakim kavramı herkesin kanun önünde eşitliği ilkesinden kaynaklanır ve kişi güvenliğinin baş şartını teşkil eder. Suç ve suçlu belli olduktan sonra sırf o suçun niteliğini tayin ve suçluları yargılamak için kurulmuş olan mahkemeler, tabi mahkeme, bu mercilerde görev alan kişilerde tabi hakim değildir. Bu gibi mercilere olağanüstü merciler denir. İşte anayasanın hakların korunması ile ilgili hükümleri içinde yer alan 32. maddesi, suç ve suçlu belli olduktan sonra bu suçun suçlularını yargılamak için kurulacak olağanüstü mercileri kesinlikle yasaklamıştır. Bu yasaklamaya rağmen esasen ağır ceza mahkemesinde görülmesi gereken Deniz ve arkadaşlarının davası, başkan ve üyeleri yürütme organınca atanan ve her an görevden alınabilen sıkı yönetim mahkemesinde görülmüştür. Bilindiği gibi Denizlerin eylemi sıkı yönetimin ilanından 2-4 ay önce meydana gelmiş, haklarında Ankara Cumhuriyet Savcılığınca soruşturmaya geçilmiş, dava güvenlik nedeniyle Kayseri'ye nakledilmişti. Cumhuriyet savcıları fiilleri karşılayan Türk Ceza Kanunu'nun değişik maddelerinin ihlali nedeniyle banka soymak, adam kaçırmak ve benzeri sebeplerden ceza soruşturmasını yürütmeye başlamışlar ve söz konusu maddelerin ihlali nedeniyle tutuklama taleplerinde bulunmuşlardı. Kısaca Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesi soruşturmanın başında kesinlikle düşünülmemişti. Şüphesiz bu maddenin varlığından Cumhuriyet savcıları da haberdardılar. Ancak kanuni unsurların yokluğu nedeniyle 146. maddenin olaya uygulanması ceza hukuku açısından o kadar imkansızdı ki, başta bu maddenin hiç düşünülmemiş olması haliyle anlaşılabilir bir şeydir. Deniz, Yusuf, Hüseyin ve arkadaşlarının Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesiyle yargılanmalarının bizce ancak bir tek nedeni vardı. O da bu maddenin sabit cezalı olması ve ölüm cezası hükmünü taşımasıydı. Zira kendilerine onlarca yıl hapis cezası verilebilir fakat başka hiçbir maddenin uygulanmasıyla idam cezası istihsal edilemezdi. Belirtmek gerekir ki Deniz, Yusuf, Hüseyin ve arkadaşları bu durumu hemen anlamışlardı. Duruşmanın daha ilk gününde bu konuşmada Hüseyin şöyle diyordu. İddianameyi okuduğum zaman cezanın suça değil, suçun cezaya uydurulmaya çalışıldığını gördüm. Cezamızı biraz önce bahsettiğim pazarlık tayin edecektir. Böyle bir pazarlığın bize reva göreceği cezayı bağımsız yargı organlarında uygulamak zor olduğu için sıkı yönetim mahkemelerine çıkartılıyoruz. Haklı olarak belirtiyorum, İddia makamını muhatap olarak almıyorum ve mahkemeyi bağımsız yargı organı kabul etmiyorum. Ayrıca davanın politik niteliğine rağmen anayasa ve ceza hukuku ilkelerinin de hükümde önemli etkisi olabileceği yolundaki avukatlarının görüşlerine bence hiçbir zaman katılmamışlar, davanın mutlaka ve sadece politik etkenlerle sonuçlanacağına olan inançları hiç değişmemişti. Olaylar onları haklı çıkardı. Şüphesiz sadece zevk maddesine bakarak davadan politik sonuçlar elde edilmek istendiği sonucunu çıkarmıyoruz. Fakat gerek yargılama süresince takınılan tavır, gerekse yargılama dışında anayasa ve yasaların kişiye güvence sağlayan hükümlerinin ayaklar altına alınmasıyla uygulanan bir dizi fasijan tepdir ve sonuç, hukukun ve hukukun üstünlüğü ilkesinin değil, Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in şahsında halkın üzerinde baskı, korku ve terör yaratmak amacına dayalı, gerici egemen sınıfların politikasının davaya damgasını vurduğunu bize göstermektedir. O dönem yaşanalı daha çok olmadı, hemen hepimiz hatırlamaktayız. Kamuoyunu tek taraflı oluşturmak için radyo ve televizyon faşist ideolojisinin emrine verilmiş, onlarca sayfa tutan iddianameler radyodan günlerce okutulmuş, buna karşılık yargılananların sorgu ve savunmalarından tek kelimeyle söz edilmemiştir. Gazeteler kapatılma tehdidi altında tutulmuş, tarafsız görev yapmaları engellenmiştir. Duruşmaları izleyip basın, radyo ve televizyona haber kaynaklığı yapan Anadolu Ajansı muhabiri, bazı sıkı yönetim savcılarıyla görüşüp ancak onların onayını aldıktan ve onların istediği biçime soktuktan sonra duruşmalar hakkında bilgi vermiştir. Duruşmaların açıklığına rağmen duruşma salonuna sadece sınırlı sayıda sanıkların yakınları, üstelik her gün yerine getirilmesi ne kadar zor, adeta eziyet teşkil eden usullerle alınmıştır. Kararların meclislerde görüşülmesinde egemen sınıf partilerinin onları bir an önce asmak için gösterdikleri iştahlı tavır, toprak ağası yaşlı bir senatörün konuşmasında dile gelen, "Bunları yargılamaya bile gerek yok, hepsini kurşuna dizi verelim, olsun bitsin" yolundaki hukuk ve adalet anlayışı ve mahkeme başkanının bugünkü demeçleri davaya neyin damgasını vurduğunu herhalde ortaya koymaktadır. Bütün bunlar hepimizin gözü önünde olan ve resmen belgelenen gerçeklerdir. Üç genci sehpaya göndermek için kapalı kapılar ardında olup bitenler de şüphesiz namuslu insanlarca ortaya konulacak ve bir gün mutlaka öğrenilecektir. İnfazlardan günümüze 4 yıl geçmesine rağmen ilk defa Deniz Gezmiş davasına yeniden bakılabilir mi sorusunun ortaya atılmasının, hukuk, adalet, vicdan ve çağdaş insan gibi bazı mefhumlara yürekten inananlar karşısında da bu sözcükleri kişisel çıkar ve yaşamlarının birer aracı olarak görenler karşısında da namuslu olmanın gereğinin yerine getirildiğine olan kesin inancımızla birlikte, bizce asıl yargılama onları asanların davanın ve sonuçlarının bittiğini, kapandığını sandığı anda 6 Mayıs 1972 şafak vakti halkın vicdanında yeniden başlamıştır. Gerçekler gün ışığına çıktıkça dava hakkında son ve kesin hükmü en yüce yargıç halkımız verecektir. Verilen ölüm cezası uygulayıcılara onur vermeyecek bir biçimde adalet tarihine geçecek acılı bir örnek olacaktır. Hasan Basri Akgiray, CHP İstanbul Milletvekili. Aslında hakimlik gerçekten zor ve zor olduğu kadar da kutsal bir uğraştır. Anadolu'da halen geçerliliğini koruyan hakim peygamber postunda oturan kişidir sözü, bu niteliği en güzel biçimde anlatan bir halk deyişidir. Ne var ki adalet tarihi özellikle olağanüstü hallerde oluşturulan mahkemelerin bu kutsal uğraşıyı gölgeleyen, kişisel ya da politik çıkarlarının tutsağı olarak zulme varan adaletsiz kararlarla doludur. 1789 Fransız devriminin insan kasabı ve giyotinci olarak nitelenen ve ünlü bir hukukçunun deyimiyle marangoz hatası yüzünden kürsüde bulunan ve sonunda tutsağı olduğu giyotinde başı koparılan savcı Fougier Tinville'yi bu konuda tipik bir örnek olarak gösterebiliriz. İnsanlık adına övünmek gerekir ki her toplumda ve her dönemde zulme, adaletsizliğe karşı savaş veren yürekli ve erdemli düşünürler hukukçular olmuştur. Örneğin 18. yüzyıl sonlarına doğru Montesquieu, Rousseau ve Baccarat gibi ünlü düşünür ve cezacılar seslerini yükseltmişler ve bu yürekli çabaları sonunda yasa koyucular suç ile ceza arasındaki dengeyi sağlayıcı yasalar yapmak zorunda kalmışlardır. Daha anlayışılır bir deyişle suç ve ceza arasındaki oran daha 18. yüzyılda sağlanmış bulunmaktadır. Aslında Türkiye Cumhuriyeti yasası da bireyi oranla devleti daha çok koruyucu hükümler taşımasına karşın suç ve ceza orantısını oldukça adaletli koymuştur. Ne var ki ceza yasalarında bu dengenin korunmuş olması yeterli değildir. Uygulayıcıların da aynı konuda duyarlı olmaları gerekir. Kanımca Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına verilen ölüm cezası suçla ceza arasındaki oranın en ağır şekilde bozulması konusunda uygulayıcılara onur vermeyecek biçimde adalet tarihine geçecek acılı bir örnek olacaktır. Bir hukuk adamı hatta sade bir Türk vatandaşı olarak bundan üzüntü duymamak olanaksızdır. Üç genç adamın serüvenine yakın geçmişte hep birlikte tanık olduğumuza göre yaptıkları eylemleri burada saymaya gerek görmüyorum. Şimdi belleklerimize tazeleyip yaptıkları eylemleri anımsayarak Türkiye Cumhuriyeti Yasası'nın onlara uygulanan 146'ya 1. maddesiyle öteki 2 maddesini okuyalım. Madde 146'ya 1. Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tahir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanunla teşekkül etmiş olan BMM'yi iskata veya vazifesini yapmaktan mene cebren teşebbüs edenler idam cezasına mahkum olur. Madde 168. Her kim 125, 131, 140, 147, 149 ve 156. maddelerde yazılı cürümleri işlemek için silahlı cemiyet ve çete teşkil eder yahut böyle bir cemiyet ve çete amirliğini ve kumandayı ve hususi bir vazifeyi haiz olursa 10 seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasına mahkum olur. Madde 171. 125, 131, 133, 146, 149 ve 156. maddelerde yazılı cürümlerden birini veya bazılarını hususi vasıtalarla işlemek üzere birkaç kişi aralarında gizli ittifak ederlerse bunlardan her biri aşağıda yazılı cezaları görür. Bu ittifak 146. 147. maddelerde gösterilen cürümlerin icrasına müteallik ise 4 seneden 12 seneye kadar ağır hapis cezası verilir. Şimdi bu maddeleri okuduktan sonra derinlemesine bir hukuk bilgisine sahip olmasak bile kafasında beyin, göğsünde yürek taşıyan insanlar olarak düşünelim. Bu maddelerden hangisiyle ceza verilmesi adalettir? 5-10 genç adamla birkaç silah, bir miktar dinamit lokumu, konserve kutusu ve karpit ile anayasayı ihlal, millet meclisini iskat olanaklı mıdır? Banka soymak, adam kaçırmanın anayasayı ihlal ile ilgisi nasıl kurulabilir? Ve nasıl suçla ceza arasındaki oran bu denli temelinden yıkılarak yaşamlarının en coşkulu çağında 3 körpe insan ipe gönderilir? Kuşkusuz suçluydular ama ölüm cezasını gerektirecek kadar değil. 5-10 genç anlaşmış, belki gizli ve silahlı bir çete ya da cemiyet kurmuşlardı. Ve bu kuruluş 146. maddedeki anayasayı ihlal suçuna müteallik olabilirdi. Ama bu davranışları tıpatıp ve kesinlikle 168. maddenin kapsamına girer ve ona göre cezalandırılırdı. O zaman ölüm yerine en çok verilecek cezanın 24 yıl ağır hapis cezası olması gerekirdi. Suçluydular. 146. maddedeki suçu işlemek üzere yani anayasayı ihlal için özel araçlarla donatılmış birkaç kişi anlaşarak gizli birlik kurmuş olabilirdi. Ama o zaman bu eylemlerinin cezası ölüm değil, 171. maddeye göre en çok 12 yıl ağır hapis cezası olması gerekirdi. Nitekim kişiliklerini yakından tanımak ve onur kazandığım askeri Yargıtay'ın değerli üyelerinden Hakim Tuğ General Sayın Kemal Gökçe ve Hakim Albay Sayın Nahit Saçlıoğlu da aynı inançta bulunmuşlar ve sanıkların 146'ya 1'le değil 168. maddeyle cezalandırılmalarını ve ayrıca hafifletici neden kabul ederek 59. maddeyle cezalarından indirme yapılması gerekçesiyle onama kararına aykırı oy kullanmışlardır. Görüldüğü gibi en katı hukuk mantığı ve en acımasız bir ceza adaletiyle davranılsa bile ölüm cezası adaletsizdir, yanlış hükmedilmiştir. Bu ceza sosyal ve insancıl açıdan da hukuk kurallarına aykırıdır, hatalıdır. Şundan ki ceza yasamızda cezayı azaltıcı takdiri nedenler kabul eden bir 59. madde vardır. Hakimler bu maddeyi dilediği nedenlerle uygulamak suretiyle cezadan indirme yapabilirler. Bu indirme ölüm cezalarında süresiz ağır hapse çevirmek biçiminde uygulanır. Bu madde hakimlere tanınmış en son insancıl bir yetkidir. hangi maddeyle ceza verilirse verilsin, hakimlere huzur, suçlulara teselli verecek bir olanaktır bu. Ne yazık ki kararda bu olanaktan da yararlanılmamıştır. Ölüme mahkum edilen üç gencin, köhnemiş bir düzene baş kaldıran, emperyalizme karşı halk savaşı veren, bu konuda gençliğe öğütte bulunan Mustafa Kemal'in çocukları olduğu, onun söz ve davranışlarının genç, coşkulu yüreklerde yaptığı etki düşünülmemiştir. Tüm eylemlerinde can kaybından en zor koşullarda bile titizlikle kaçındıkları, gerek mahkemede gerek eylemlerinde takındıkları mertçe davranışları, suçlarına kabule kadar varan dürüstlükleri hiç göz önüne alınmamıştır. Oysa bunlardan sadece bir tanesinin var olması halinde bile 59. madde uygulanarak hiç olmazsa ölüm cezasından kurtarılmaları yasal bir imkandı. Ama hayır, ilahlar kurban istemişlerdi bir kez ve de kurban verilecekti. Yanıt 2. Mahkemenin çağdaş ceza adaletine kesinlikle ters düşen söz konusu kararın oluşmasında 12 Mart'la başlayan antidemokratik ortamın etkisi bulunduğu kuşkusuzdur. Gerçekten bu olağanüstü dönemin ilk hükümet başkanı Türkiye radyolarından "suçluların başları balyoz ezilecektir" sözleriyle ilk engizisyonist hükmü vermişti. Anayasanın 132. maddesindeki "hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemeleri ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz" yasaklanmasına bakılmaksızın bir başbakan tarafından bu terkinin yapılması, sıkı yönetim komutanlarınca briefingler yapılmak, bildiriler yayımlanmak yoluyla gençlerin suçlu olduklarının kanıtlanması çabası, yasalara göre karar veren askeri hakimlerin görevden alınmaları gibi tutum ve davranışlar, mahkemenin kararını etki yapan somut olaylardır. Bu etki sonucudur ki, hakimler anayasamızın 132. maddesindeki "hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler" kuralına uyacakları yerde, 12 Mart'la başlayan ve yaratılan ve yukarıda sözünü ettiğimiz davranışlarla oluşan ortamın etkisi altında hüküm vermek zorunda kalmışlardır. Yanlış ve adaletsiz karar verilmesinden en büyük etki bu ortamdır. Yanıt 3. Deniz ve arkadaşlarının davasına yeniden bakılabilir mi? Hukuk deneyimiyle muhakemenin iadesine yasal olanak var mıdır? Kanımca vardır. Şundan ki, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nın 327. maddesinin 3. bendi şu hükmü koymuştur. Bizzat mahkum tarafından sebebiyet verilmiş kusur müstesna olmak üzere hükme iştirak etmiş olan hakimlerden biri aleyhine ceza tatbikatı ve kanuni bir ceza ile mahkumiyeti istilzam edecek mahiyette olarak vazifelerini ifade kusur etmişse davanın yeniden görülmesi olanaklıdır. Birinci soruya verdiğimiz yanıtta belirttiğimiz gibi sanıkların eylemleri hiçbir yorum ve tereddüde meydan vermeyecek biçimde 146'ya birinci maddeye uygun değildir. Hele Türkiye Cumhuriyeti yasasında sanıkların eylemlerine uyan bir 168 ve bir 171. madde varken 146'ya birinci maddeye göre hüküm verilmesi doğal olarak hüküm veren hakimlerin görevlerini kötüye kullanmak suretiyle kusur işledikleri sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle hukuki yorum ya da inanç farklılığı gerekçesi de olayda söz konusu olamaz. Kaldı ki savunma avukatlarının örnek mahkeme kararları ve ünlü cezaların bilimsel görüşlerine dayalı savunmalarında bu durumu açıklığa kavuşturmalarına karşın yanlış ceza maddesi uygulanması, uygulayanların inançları gereğinden çok peşin hükümlü olmalarıyla açıklanabilir. Böyle bir davranışsa sözü geçen 327. maddedeki vazife-i ifade kusurdur. Bu nedenle de ortada ceza tatbikatını istilzam eden bir eylem var demektir. 1803 sayılı af yasası karşısında hakimlerin bu eylemleri nedeniyle ceza koğuşturması yapmaya yasal olanak bulunamadığından suçluluğun muhakemenin iadesi sistemini inceleyecek mahkemece düşünülmesi gerekecektir. Aslında görevi kötüye kullanmanın hakim hakkında ceza uygulamasını gerektirecek nitelikte olması muhakemenin iadesi için yeterlidir. Hüküm verilmesine gerek yoktur. Kaldı ki bu konuda fazla bir kanıt aramaya ya da yasa hükümlerini zorlamaya gerek de yoktur. En sağlam kanıtı sıkı yönetim mahkemesinin ölüm cezasını veren Hakimler Kurulu Başkanı Ali Elverdi daha geçen gün bir gazetede yayınlanan anılarında "ben komünistleri temizlemek için bu görevi kabul ettim" şeklindeki sözüyle vermiş bulunmaktadır. Hükme katılmış bir hakimin bu kast altında görev alıp hüküm vermesi, o hakim hakkında ceza koğuşturması yapılmasına yeterlidir. Bu nedenle hiç düşünmeden Deniz Gezmiş davasının yeniden görülmesine yasal olanak vardır diyebilirim. Hüküm verilmesine ve cezanın infaz edilmesine rağmen kamuoyunda kabul edilmiyor, tartışılıyorsa o dava kapanmamıştır. Avukat Erşen Sansal. Yargılama, insanoğlunun en ilginç buluşlarından biridir. Dava sonuç bakımından adaleti gerçekleştirme eylemi olmalıdır. Belki bir yargılama sonunda verilen kararın sadece sanığın kararı olduğu düşünülebilir. Ancak ulaşılan karar bir beraat kararıysa bu yargılanana olduğu kadar yargı hakkını kişiler eliyle kullanan yargılayana da bir aklanma kazandırır. İşte mahkeme kararlarında kamu adına, ulus adına gibi ibarelerin kullanılmasının bir nedeni de budur. Eğer bu karar bir mahkumiyet kararıysa bunu yalnızca sanığın kararı sayıp geçmek çok eksik kalır. Önemli olanın bir yargılama yapılmış olmasıdır denilip geçilmesi halinde adalet adına verilen bir mahkumiyet kararı adaleti gerçekleştirme işini yapanların boynuna asılan yafta olarak kalır. Hele bu karar bir idam kararıysa. Ve bu tür davalar aradan ne kadar zaman geçerse geçsin kapanmaz. Bir dava hükümle biter ancak böyle davalar bitmez. Çünkü bir dava hükmün verilmesine ve cezanın infaz edilmesine rağmen kamuoyunda kabul edilmiyor, tartışılıyorsa o dava kapanmamıştır. Çünkü davanın sanıklarının idam edilmesine rağmen suçlamalar hala devam ediyorsa o dava kapanmamıştır. Suçlamalar sürdükçe savunmalar da sürer gider ve bunun kadar haklı bir şey olamaz. Ve bu dava ölüm cezası gibi en azından insan hayatını ilgilendiren bir davaysa insan hayatını savunmak sürer gider.